Evet. Luka 4. bölümdeyiz. Kutsal Söz'den paylaşacağız. Luka 4. bölümü açıyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta Luka 4. bölümün 12. 3. ayet ile 12. ayet arasında yer alan İsa Mesih'in denenmesi ile ilgili değerli kardeşler o kesimi ele almıştık ve o parça içerisinde 3 ile 12 ayetler arasında yer alan o parça içerisinde denenme sözcüğü üzerinde durup bu denenme ifadesini sözcüğünü nasıl anlamamız gerektiği konusunda size açıklamada bulunmuştum. Ve Rabbimizin üç yönlü denenme sonucunda elde etmiş olduğu yengi biliyorsunuz şeytan tarafından sınandı 3 kez ve bir zafer elde etti. Elde etmiş olduğu zafer neye dayanıyordu? Onun elde ettiği yenginin dayanağı ne idi? Bu konuyu da size bir şekilde açıklamıştım. Ve arkasından da şunu söylemiştim ki Rab Allah hiçbir zaman ve hiçbir şekilde kendi evladını kesinlikle ve kesinlikle ayartmaz diye söylemiştim. Ve Yakup mektubundan bir ayetle bu düşünceyi desteklemiştim. 1. bölümün 13. ayetiyle. Şöyle diyordu 1.13'te. Ayartılan kişi Tanrı beni ayartıyor demesin. Çünkü Tanrı kötülüklerle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz. Şimdi ayetin de çok açık bir şekilde ifade ettiği gibi sevgili kardeşler, ayartılma işi Tanrı'dan gelmiyor. Yani ayartılma Tanrı'dan kaynaklanmadığı çok açık ve net. Ama Tanrı ayartmaz, kişiyi saptırmaz. Kişiyi yolda giderken onu yanlış yöne gitmesine izin vermez. Ama Tanrı şunu yapar, ne yapar? Bizim daha iyi bir aşamaya gelebilmemiz için, daha güçlü bir duruma gelebilmemiz için, saldırılara karşı daha dayanıklı bir noktaya ulaşabilmemiz için sınar dedik. Yani sınavlardan geçmemize izin verir ki bizi daha güçlü, imanda daha güçlü, daha ayakta durabilir duruma getirebilmesi için. Ve ayartmak ne anlama geliyordu? Ayartmakla sınamak iki sözcük arasındaki farkı da size açıklamıştım. Ayartmak dediğimizde kötü yola sürüklemek anlamında. Ayartmak eşittir kötü yola sürüklemek, doğru yoldan saptırmak ya da baştan çıkarmak anlamında. Yani Tanrı hiçbir zaman senin yanına gelip de seni baştan çıkarmaz. Ayartanın özelliği neydi? Kimdi bu ayartıcı? Hatta kutsal kitapta iblis olduğunu da altını önemli çizmiştim. Ayartan varlığın şeytan olduğu net bir şekilde vurgulamıştım. Demek ki o zaman biz nasıl kayabiliyoruz? Bencilliğimizden dolayı, hırsımızdan dolayı ve vurdum duymazlığımızdan dolayı o nedenlerden, onun getirdiği sonuçtan dolayı Tanrı'yı suçlamaya başlıyoruz. Ve dedim ki bu Tanrı'yı suçlama işi sadece bugün için geçerli değil. Ta yaratılışın başında bunun böyle olduğunu gördük dedik. Adem'le Hava özellikle günaha düştükten sonra Tanrı Adem'e sordu. Sana yeme dediğim ağacın meyvesinden mı yedin? Adem ne yaptı? Yanıma verdiğin kadın bana verdi yedim dedi. Suçu üzerine almadı. Kimi suçladı? Evet. Başkasını suçladı. Yani başkası dediğimiz eşini, canının bir parçası olan sevgili eşini suçlamıştı. Demek ki bu suçlama işi bugünden o günden başlayarak günümüze kadar ulaşmıştır sevgili kardeşler. Ve aynı zamanda da Bir gerçeğin daha altını çizdik. Tanrı kişi günah işlesin diye kimseyi saptırmaz. Kötü yönde sınamaz. Neden? Çünkü özünde kötülük yok Tanrı'nın. Çünkü Tanrı'nın özünde karanlık yok. Bir ayet okumuştuk hatırlarsanız 1. Yuhanna mektubunda. Ne diyordu o ayet? 1. bölüm 5. ayette, 1. Yuhanna mektubu 1. bölüm 5. ayette diyordu ki Tanrı ışıktır. Ve diyor ki onda birazcık karanlık vardır. Onda diyor hiç karanlık yoktur. Şimdi Tanrı ışığın kaynağıysa onda karanlık olması mümkün değil. Karanlık olmayan kaynaktan karanlık gelmez. Kötülük gelmez sevgili kardeşler. Işık olan kaynaktan iyilik, güzellik ve doğruluk gelir. Tanrı'nın da özü doğruluk olduğu için, ışık olduğu için kesinlikle bizi bir günahla, kötülükle kesinlikle sınamayacaktır. Bunun da altını çizdik. Ama dedik ki kutsal kitaba baktığımız zaman diyor ki Tanrı İbrahim'i sınadı. Yani Tanrı İbrahim'i denedi. O zaman dedi ki bu sözü biz nasıl anlayacağız? Tanrı İbrahim'i denedi ifadesini nasıl anlayacağız diye bir soru sormuştum. Ve şöyle açıkladık. Dedik ki bu deneme sözünü size açıklarken başka yanlış anlaşılan bir iki kelime üzerinde durmuştum. Bir tanesi Tanrı'nın yaratılışı bitirdikten sonra dinlenmiş olması. O da yanlış, çok yanlış anlaşılan bir olay. İkincisi de Tanrı'nın, Sami de burada tekrar ifade etti, kıskanç bir Tanrı olması. Şimdi kıskançlık kötü bir şey. Tanrı'nın kıskançlığı dediğimiz zaman ulan nasıl bir Tanrı bu? Kıskanç Tanrı olamaz diye bir düşünce kafada oluşabiliyor. Ve demiştik ki buna açıklık getirebilmek için dedik ki burada Tanrı yaratılışı tamamladığında dinlendi derken bu dinlenme düşüncesinin arkasında yatan gerçek şu dedik. Tanrı bitirdi, tamamladı. Bitirmiş olmanın rahatlığını doya doya yaşıyordu. Bu anlama geliyordu orada. Yani bitirmenin güzelliğini bir sanatçı resmini bitirdiğinde nasıl ki o bitirdiği resmi seyrediyorsa doya doya, Tanrı da yaratılışı o güzelliğini doya doya seyrediyordu. Daha sonra günaha düşüşü Adem'le Havan'ın onu tekrar harekete geçirmiş oldu. Tanrı'yı harekete geçiren yine günahtı. Ve arkasından da Tanrı'nın bu kıskançlık nedenini, yani o kıskançlığın asıl içeriğini, arkasında yatan o düşünceyi anlayabilmek için de şunu söylemiştik. Kıskanç, Tanrı kıskançtır derken şu demek değildir. Benim elimde bir şey var ya da şöyle söyleyeyim. Benim elimde bir şey var ama benim elimde olanın sende olmasını istemiyorum. Ya da senin elinde bir şey var, ben senin elinde olan o şeyi de ben de istiyorum. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman bu kıskançlık değil mi? Yani diyelim ki kafadan atıyorum, senin evinde plazma televizyon var, ulan benim evimde niye olmasın? Sen harika temiz bir arabaya biniyorsun, lan ben niye binmeyeyim? Değil mi? Ondan sonra sende şu var, benden iyi olmasın. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman evet bu bir kıskançlıktır. Ama bak bu tür kıskançlık çocuksu bir kıskançlık, çocuksu bir davranış. İnsanın o sağlam yapısını bile paramparça edebilir. Ama Tanrı'nın kıskançlığı farklı bir kıskançlık demiştim. Ne demiştim? Demiştim ki Tanrı'nın kıskançlığı eşittir sevgi ilişkisini korumak özelliği taşır dedim. Ve şu örneği verdim. Düşünün ki bir evlilik. Ben evliyim, eşimle evliyim. Eşim beni aldatıyor birisiyle. Ya da ben onu aldatıyorum birisiyle. Ama diyor bana ne, aldatsın, o da beni aldatsın, ben de onu aldatayım. Yani duyarsızlık. Şimdi böyle bir evlilik ilişkisi içerisinde buna duyarsız bir şekilde tepkisiz kalmak neyi gösteriyor bize? Bir ahlak bozukluğu var değil mi? Yani şimdi ben eşimi seviyor muyum? Seviyorum. Eşim beni seviyor mu? Seviyor. O zaman ben eşimi kimseyle paylaşmak istemem. O şimdi bu nedir? Bu sevgi ilişkisini korumak için. Buradaki kıskançlık, Tanrı'nın kıskançlığı böyle bir kıskançlıktı. Yani Tanrı İsrail halkıyla bir sözleşme yaptı. Onun sözleşmesi nasıl bir sözleşmeydi? Evlilik ilişkisi gibiydi. Tanrı o halkla bir antlaşma yaptı. Sevgi ilişkisiydi bu. Ama ne yaptı İsrail halkı? Tanrı'ya değil, o sevgiyi gitti putlara. Putlarla. Putlara taparaktan o sevgiyi paylaştı. Tanrı ne yaptı? Ben onlara sevgi gösterdim. Ben onları kucakladım. Onlar benim sevgimi ayaklar altına aldılar. Gittiler. Putlarla ilişki içerisine girdiler. Ne oldu Tanrı? Kıskandı ve öç aldı. Çünkü o sevgi ilişkisini o bozulmasına tepkisiz kalamazdı Tanrı. Tepki göstermesi gerekiyordu. İşte çocuksu kıskançlıkla Tanrı'nın kıskançlığı arasındaki farkı görebiliyor musunuz? Biri sevgi ilişkisini koruyor, öbürü de yıkıcı bozucu niteliği olan bir kıskançlık, sende olan bende de olsun. Bende olanı sende olmasını istemiyorum. Tamamen değerli kardeşler, farklı şeyler. Onun için dedim ki buradaki işte Tanrı İbrahim'i denedi ifadesini de yanlış anlamamak lazım. Tanrı İbrahim'i denedi ama dikkat edin ne yazıyor? Onu saptırmadı. Denedi, sınadı, sınavdan geçirdi. İyi bir aşamaya gelebilmesi için ama onu saptırmadı. Bu noktaya dikkat edin diye sizi uyarmıştım sevgili kardeşler. Evet, anımsarsanız 3 tane örnek vermiştim. Demiştim ki Tanrı İsrail halkını da 40 yıl boyunca çölde sınadı. Ama o halk daha sonra neyi gördü? Ne kadar yamuk bir yapıya sahip olduklarını gördü. Yani Tanrı o zaman bizi sınavdan geçirirken amaç ne? Hem bizi geliştirmek, iyi bir aşamaya getirmek, hem de yanlışlıklarımızı görebilmemizi sağlamak. Yani ne kadar zayıfız, ne kadar berbat insanlarız, ne kadar, burada hani balçıktan söz ettik değil mi? Davut ne diyor? Beni çamurdan çıkardın, beni balçıktan çıkardın. Bazen biz bunu unutuyoruz. Hacı da bunu bazen kullanıyor burada. Bu ifadeyi pislikten Tanrı çıkarttı bizi kurtardı diye. Evet ama bazen unutuyoruz. Tanrı ne yapıyor? Belirli denemelerden, belirli sınavlardan geçirerekten gözlerimizin açılmasını sağlıyor. Bizi kendimize getiriyor. İşte Tanrı'nın sınaması bu yönde. Yani bizi kendimize getirmek, iyi bir noktaya ulaştırmak için. Petrus'u da sınadı dedik. O da ne kadar zayıf olduğunu gördü. Pavlos da neyi gördü? Tanrı'nın inayetinin ne kadar eşsiz olduğunu gördü. Değil mi? Dedi ki gururlanmayayım diye Tanrı beni sınadı diyor. Gururlanmasın, o gurura engel olsun diye Tanrı belirli bir aşamadan geçirdi ve Pavlos da gördü kendisi ki evet ne kadar zayıf bir insanım. Ama şunu anladı sonunda, Tanrı'nın inayeti ne kadar büyük. Tanrı'nın gücü ne kadar büyük. Pavlos bunu nasıl öğrendi? Geçtiği denemelerden öğrendi. Denemeler sonucunda öğrendi. Her gün deneniyoruz ha. Yani ama bu kadarcık, ama bu kadarcık. Her gün sınanıyoruz. Tanrı izin veriyor bizim yararımız için. Ve bir örnekle noktalamıştım sevgili kardeşler. Demiştim ki ben teknik okuldayken ilk birinci sınıfta elimiz alışsın diye bize bir metal parçası verdiler. Ve bir de model verdiler resim olaraktan. Dediler ki bu demir parçasını, bu metal parçasını bu modele, modelin aynısını yapacaksın. Bizler ne yaptık? Çok böyle hani demirci nasıl çok kuvvetli bir ateşi var. Aynı bizim de okulda vardı şeyde eğitim olan alanda. Ve biz demiri sokuyorduk onun içerisine. Ve o demir kıpkırmızı oluyordu. Sonra alıyorduk 5 kiloluk çekiç, pat pat pat pat vuruyorduk. Ondan sonra tekrar sokuyorduk o sıcaklığın içerisine. Çıkartıyorduk, tak tak tak vuruyorduk. Ta ki o demiri ona uydurana kadar. Ama o demir o modele uyduğu zaman kalkıp tekrar ateşe sokup dövmeye çalışmadık. İşi bitmişti artık. Şimdi Tanrı da bizi dövüyor. Ateşe sokuyor, sınavlardan geçiriyor, dövüyor. Ama bir gün gelecek, o da bitecek. Biteceği dönem var. Ne zaman bitecek? O bu yeryüzünde bitmeyecek sevgili kardeşler. Bu yeryüzünde bitmeyecek. Neden? Mükemmellik söz konusu değil bugün burada. Mükemmellik ne zaman olacak? Rab İsa geldikten sonra bizi yanına aldığı zaman hamdolsun. O zaman harika bir dönem içerisine girmiş olacağız. Evet. Onun için belki şunu da söyleyeyim, onu ben atladım. Şimdi Tanrı'nın İsa Mesih'in sınanma konusunda da orada çok önemli bir içerik vardı. İki önemli neden vardı. Bunlardan bir tanesi iblis İsa'yı sınadı. Sınarken ne kullandı iblis? Tanrı'nın sözünü kullandı. Ve dedi ki iblis Tanrı sözünü çok iyi biliyor. Bunu iyice aklınıza koyun. Tanrı sözünü çok iyi biliyor ve bizi de bazen Tanrı sözünü kullanarak iblis bizi kafa üstü getirmeye çalışıyor. Hatta bazı kişilerden söz ettim. Kutsal kitaptan bir iki ayet cımbızla çekiyorlar. Onların içerisinde bir de kendi yorumlarını koyuyorlar. Ve çok kolay bir şekilde oradaki içeriği saptırıyorlar ve ortaya yanlış öğretiler çıkıyor. Yanlış imanlar çıkıyor diyelim. Yanlış gruplar ortaya çıkıyor. Onun için ayık ve uyanık olmamız gerektiğini söylemiştim. İblis biliyor. Ama ikinci nokta neydi? İsa Mesih iblisi nasıl geriye püskürttü? Tanrı sözüyle. Tanrı sözüyle püskürttü. Demek ki burada ikinci nokta şu. Ben Tanrı sözünü ne kadar iyi bilirsem o kadar güçlüyüm. Tanrı sözünü ne kadar iyi öğrenirsem o kadar etkin bir şekilde şeytanın saldırılarına karşı göğüs gerebilirim. Onu geriye çok rahat bir şekilde püskürtebilirim. Onun için İsa çok güzel bir şekilde yazılmıştır dedi, konuştu. Yazılmıştır dedi, yazılmıştır dedi ve bize Tanrı sözünün ne kadar önemli ve gerekli olduğunu söyledi değerli kardeşler. Evet, geldik bizim sonraki ayetlere. Kutsal kitapta hatırlıyor musunuz? Geçen hafta kullanmıştım. Kutsal kitapta bir ayet var ki kutsal sözü kılıca benzetiyor.
Evet.
İbraniler 4:12. Ve bir ayette var ki o kılıcı elinize alın diyor. Savaş esnasında, ruhsal savaşta. Ruhsal savaş deyince hangi bölüm geliyor? Efesler 6. bölüm değil mi? 6. bölümün 17. ayeti diyor ki evet, Reşit'in söylediği gibi iki ağızlı kılıçtan da keskindir diyor Tanrı sözü. Yarar, böler ve ayırır diyor. O özelliğe sahip. 6:17'de de diyor ki ruhun kılıcını elinize alın. Demek ki geriye püskürtebileceğimiz tek silah Allah'ın sözü, Tanrı'nın sözü. O söz elimizde olmadıkça, o sözü doğru bir şekilde kullanmadıkça şeytanı geriye püskürtmek mümkün değil. O zaman burada şu soruyu sorun kendinize. Hangi oranda Rabbin sözüne yakın yürüyorum? Hangi oranda Rabbin sözünü okuyorum, çalışıyorum ve içeriğini anlamaya çabalıyorum diye kendinize de sorabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Zafere ulaşmanın başka bir yolu yok değerli kardeşler. Kutsal Ruh'un yönetimi altında kalaraktan, Allah'ın sözünü elimize alaraktan zafer kazanmak mümkün. Zafere ulaştıran Recep'in gücü değil ya da Sami'nin gücü değil, Bülent'in gücü değil. Zafere ulaştıran Rabbin sözünün gücü. Ruh'un kılıcı bize zafere götürüyor. Evet. Geldik 13. ayete. 4. bölümün 13. ayeti. Ne diyor? Bir kardeş okuyabilir mi?
İblis İsa'yı her bakımdan denedikten sonra bir süre için onun yanından ayrıldı.
Evet. İblis İsa'yı her bakımdan sınadıktan sonra bir süre için onun yanından ayrıldı. Şimdi İblisin Rabbimiz İsa Mesih'e yönelik olan saldırısı karşısında İblis saldırdı İsa Mesih'e. Ama saldırı sonunda İblis yenik düştü, değil mi? Ama yenik düştükten sonra Rabbimizi tamamen terk etmediğini, sadece bir süre için onu bırakmış olduğuna dikkat edin. Bu çok önemli. Altı çizilmesi gereken nokta bu sevgili kardeşler. İblis yengeyi kaybettiğinde, zafere ulaşamadığında, zafere ulaşamadığında tamamen Rabbi terk etmiyor. Sadece bir süre için bıraktığı bize çok önemli bir ruhsal gerçeği önümüze dikmiş oluyor sevgili kardeşler. Şimdi eğer kutsal sözdeki ayet şöyle demiş olsaydı: İblis İsa'yı her bakımdan sınadıktan sonra sınanma son buldu. Eğer ayet böyle olsaydı ne anlayacaktık biz buradan? İblis İsa'yı her bakımdan sınadıktan sonra sınanma son buldu. Ne anlardık buradan? Ne anlardık? Yani değil mi? İblis sınanma açısından ne gerekli varsa, hangi yollar varsa o yolların tamamını kullandı İsa için, başaramadı ve bıraktı. Bu anlama geliyor değil mi? Eğer biz bunu sınanma son buldu ifadesi olaraktan okursak. Ama bir süre için ayrıldı derken çok daha korkunç bir durumu bize açıklıyor. Bir süre için ayrıldı. Hani biz bazen kavga yaparız, boğuşuruz, karşımızdakini yeneriz. Çocukken bunu yapardık. Sen şimdi görürsün. Bak ben sana daha neler yapacağım. Deriz hani ayrılırız ya. Şimdi başaramadım ama ileride başaracağım. Ya da abime söyleyeceğim. Abim bak sana neler yapacak der. Değil mi? Yani orada şu mesajı veriyoruz. Hey, sen şunu iyice anla. Savaş daha bitmedi. Savaş daha yeni başladı. Devam ediyor anlamında. Onun için kelime olaraktan 13. ayetteki o bir süre için sözüne baktım. O bir süre için kullanılan ifade kairos, kairos diye bir söz kullanılıyor. Bu kairos sözünün tam karşılığı uygun olan zaman anlamında. Uygun olan zaman. Yani uygun fırsat. Şimdi o zaman ayeti şöyle tercüme edelim. Bu eğer bu anlama geliyorsa. İblis İsa'yı her bakımdan sınadıktan sonra uygun olan zamana dek, dikkat edin, uygun fırsatı yakalayana dek, uygun zamana dek bıraktı. Demek ki bir sonraki fırsatı yakalayabilmek için şeytan pusuya yattı. Pusuya yattı ve İsa'yı tekrar kafa üstü getirme çabası içerisine girebilmek için onu bir süre bıraktı sevgili kardeşler. Onun için Habercilerin İşleri 3. bölümde 19. ayette şöyle bir ifade var. Tanrı'ya dönün, öyle ki Rab size yenileme fırsatları versin. Burada yenileme fırsatları versin, olmuş bitmiş bir şey değil. Ne demektir yenileme fırsatları versin? Demek ki geniş zaman ve devam edecek olan, ileride olacak olan bir şeyi ifade ediyor. İşte buradaki fırsat sözü aynı söz. Kairos sözü. Uygun olan zaman. Yani uygun olan fırsat. İleride gelecek olan fırsatı bize açıklıyor. Demek ki şunu söyleyebiliriz çok kısa olaraktan. İblis sınama işini sonraya bırakmış oldu. Yani sınama işini sonraya bıraktıysa. İblis. Evet. Savaş sonuçlandı. Ama bitti mi? Hayır, bitmedi. Savaş sonuçlandı ama bitmedi. İblis savaştan vazgeçmedi. Ve biz bunu nereden anlıyoruz? Daha sonra İsa'nın kendisi çok güzel bir şekilde ifade ediyor. İsa'yı, şeytan İsa'yı zaman zaman belirli dönemlerde onu tekrar sınadığını biz kutsal kitaptan okuyoruz. Örneğin Luka 22. bölüme bakın. 22. bölümün 28. ayetine. Luka 22. bölüm 28. ayet. Ne diyor orada? 22. bölümün 28. ayeti.
Denediğiniz zamanlar benimle birlikte dayanmış olanlar sizlersiniz.
Bak çok ilginç. Burada bir şeyin altını lütfen çizin. Sınandığım zamanlarda benimle birlikte dayanmış olanlar sizlersiniz. Şimdi bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Yani Rabbimizin sadece çöldeki sınanmasıyla sınırlı olmadığını, ileride de sınanmış olduğunu açıklayan bir ifade var burada. İsa burada demiyor, sınandığım zaman. Çoğul kullanıyor, dikkat edin. Sınandığım zamanlarda. Demek ki İsa Mesih sadece çöldeki sınanmasıyla kalmadı. Daha sonrasında da zaten kutsal kitap okuduğumuz zaman bunu görüyoruz. İblis onu zaman zaman yine sınadı. Ona zaman zaman yine saldırıda bulundu. Ama yine Rabbin sözüyle ayakta dik bir şekilde ona göğüs gelebildi sevgili kardeşler. O zaman şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Şöyle söyleyebiliriz. Eğer düşmana karşı savaş kazandığın zaman, kazandığında ileride sonrasında tekrar savaşabileceğin gerçeği ortaya çıkıyor. Yani kazandım hamdolsun, bitti değil. İleride yine iblisle karşı karşıya gelebileceğini çok net bir şekilde buradan anlamış oluyoruz sevgili kardeşler. İblis bizi kesinlikle bırakmadı. Pusuya yatmış vaziyette. Ben diyorum ya, Tanrı yüreğimizde ruhu aracılığıyla. Ama eski Recep yine burada. Üzeri bastırılmış. Ben fırsat verdiğim zaman, ruhun yönetiminde değil, bedenin yönetiminde olduğum zaman ne oluyor? O zaman kafasını çıkarıp çok rahat bir şekilde varlığını bize gösteriyor. Onun için hangi yönümüzü beslersek o yön daha güçlü oluyor. O zaman ruhun yönetiminde kalarak Rabbin sözüne yakın yürüyerekten ancak zaferi elde etmek mümkün oluyor değerli kardeşler. Onun için unutmayın, pusuda, iblis pusuda yatmış bekliyor. Acaba nasıl Bülent'i kafa üstü getirebilirim? Acaba nasıl Reşit'i kafa üstü getirebilirim? Özlem'i kafa üstü getirebilirim diye. Onların zaten bizlerin zayıflıklarını çok iyi biliyor. Hangi yönümüzü kullanacağını da çok güzel biliyor ama fırsat kolluyor. Dedik ya, uygun olan fırsatı kolluyor. Yakaladığı zaman devreye giriyor hemen. Onun için Petrus da ne diyor? Ayık ve uyanık olun diyor. Bizleri çok net bir şekilde uyarıyor sevgili kardeşler. Onun için sevgili Rabbimizi kesinlikle baba, hani geçen hafta Sami de söyledi, baba, oğul, kutsal ruh, o üçte bir tek olan Tanrı'yı birbirinden ayırmamız mümkün değil. Onun için şunu söylemiştim, Habercilerin İşleri 4. bölümden bir ayet kullanmıştım. Bizim gibi sınanmış ama günah işlememiş bir baş kayına sahibiz. Sınandı bizim gibi ama zafer kazanmış, hiç günahla lekelenmemiş bir baş kahinin sahibiyiz değerli kardeşler. Onun için bizim Rabbimiz de nasıl ki yeryüzünde günah işlemedi, cennette de günahsız bir şekilde varlığını sürdürüyor, devam ettiriyor. Evet, Rab denendi, sınavı geçti ve güçlü bir şekilde göreve hazırdı artık. Hizmetine hazırdı. o 3 yıllık hizmetine hazırdı. Zafer kazandı ama denemeler arkasını izledi. Yani engeller, önüne engeller sıkça, Rabbimizin önüne engeller sıkça çıktı. Ve burada pratik, yani uygulanabilir düşünce olarak sınandıktan sonra, hani insan hakikaten bir şeyi bitirdikten sonra, tamamladıktan sonra bir rahatlık çöküyor değil mi? Biz hani rehavet diyoruz, rehavet çöküyor, bir gevşeklik. Rahatlıyorsun böyle, artık başardım, ettim, bittim. Ama biz buradan şunu anlıyoruz ki, değerli kardeşler, savaşı kazandıktan sonra gevşemeyeceksin. Rahatlamayacaksın. Rehavete kapılmayacaksın. Gevşeklik, tembellik bizim için geçerli değil. Eğer biz ona yer verirsek, gevşekliğe yer verirsek, her an düşmemiz kesinlikle mümkün. Onun için ayık olacağız, dik duracağız, Rabbin sözüne yakın bir şekilde yürüyeceğiz. Evet, şimdi bu zafer kazanma konusunda Martin Luther King değil de bu sefer Martin Luther var, bir de Alman kökenli. Martin Luther'e sormuşlar, demişler ki ya sen iblis üzerinde, şeytan üzerinde nasıl yengi kazanıyorsun? Martin Luther'e sormuşlar. Martin Luther yanıtlamış. Demiş ki iblis gelip yüreğimin kapısını tıkladığında sevgili Rabisa kapıya gider, kapıyı açar, kapıya gider ve der ki burada Martin Luther oturmuyor. Daha önce Martin Luther buradaydı ama şimdi taşındı. Artık burada ben oturuyorum. Ne kadar güzel değil mi? Eğer yüreğimizde Rabbin ruhu oturuyorsa, eğer yüreğimizde Rabbin ruhu egemense, düşmemiz kesinlikle mümkün değil. Bakın, ben geçen hafta çıkış kitabını okuyordum. Çıkış kitabını Perşembe günü cezaevine gidiyorum. Arabada okurken son bölümünü orada okudum. Yani aslında hazırlığımda yoktu düşüncemde ama orada o son bölümde ki sözler beni çok teselli etti. O Rabbin konutunu ifade eden bir söz var. Konut, Rabbin çadırı. Tapınma çadırı, o Rabbin konut kurduğu çadır. Ve diyor ki, orada 40. bölüm herhalde, son bölümde, diyor ki, Rabbin görkemi, Rabbin ruhu, o çadırı doldurdu diyor. Ve Musa içeriye giremedi. Şimdi bak, burada bir pratik düşünce var. Oradaki içerik birazcık farklı. Ama yine aslında çok da farklı değil. Şimdi şöyle düşünün. Rabbin çadırı, konutu, İçerisi onun görkemiyle dolu. Ama bizim Musa içeri girmek istiyor. Giremiyor. Neden? İçeride yer yok. Çünkü doldurmuş Tanrı'nın ruhu tamamen içeriği. Yer yok. O zaman şöyle düşünüyorum ben. Bir bardak su düşünün. Dop dolu. İçine biz bir damla da koymaya çalışsak, iki damla da koymaya çalışsak koymamız mümkün mü? Değil. O zaman şunu söyleyebiliriz. Eğer benim varlığım, diyor ya Allah'ın tapınağı sizsiniz. Tapınak, beden. O tapınak eğer Tanrı'nın ruhuyla doluysa şeytanın içeriye girip de yer bulması mümkün değil anlamına geliyor. Evet, doluysa eğer ruh, Allah'ın ruhu yüreğimde doluysa şeytan için yer yok demektir. Değerli kardeşler, dolu olan bir şeye nasıl ki bir şey sokamazsak, dolu olan varlığımıza da şeytanın içeriye girip yer etmesi, orada kalması mümkün değil. Onun için diyor Martin Luther yine, kafanızın üzerinde uçan kuşlara engel olamazsınız. 50 bin tane düşünce var. Uçuyor, geliyor. Ama diyor, onların yuva yapmasına, yani yer açıp, aha gel sen buraya yerleş dediğin anda diyor, işte o zaman günaha engel olamazsın. Uçuşuna engel olamazsın ama şuna engel olabilirsin diyor, yuva yapmasına, yer vermesine engel olabilirsin. Değerli kardeşler, o zaman tekrar altını çiziyorum. Bakın, eğer düşüyorsak ruhun yönetiminde olmadığımız için düşüyoruz. Eğer düşmüyorsak, ayakta dik durabiliyorsak Bunun da tek bir nedeni var. Kutsal Ruh'un yönetimi altında olduğumuz için düşmüyoruz. Ayakta sağlıklı bir şekilde durabiliyoruz. Evet. Hızlı bir şekilde 14. ayete ve 15. ayete bakıyoruz. İsa Ruh'un gücüyle donanmış olarak Celile'ye döndü. Kendisiyle ilgili haber bütün bölgeye yayıldı. Oranın havralarında ders veriyor ve herkes tarafından yüceltiliyordu diyor. Şimdi biliyorsunuz ki İsa Mesih 3 yıllık bir hizmet dönemi var. Biraz detaylı baktığınız zaman 3 yıldan biraz daha fazla aslında ama 3 yıllık bir hizmet dönemi var. Ama hizmetinin ilk yılına baktığınız zaman İsa Mesih'in pek fazla tanınmadığını görüyorsunuz. O ilk yılda Yuhanna 1. bölümün 19. ayetinden 4. bölümün o son ayetine kadar bakarsanız o kesim içerisinde azıcık da olsa yaşanan olaylar bize orada açıklanıyor. İsa pek fazla ilk yılda pek fazla bilinmiyordu, tanınmıyordu. Ama hizmetinin ikinci yılına, ikinci dönemine baktığımız zaman onun ardından giden kişilerin olduğunu görüyorsunuz. İkinci yılda. Neden? Çünkü İsa Mesih doğaüstü bir şekilde olaylar yapmıştı değil mi? Hastaları iyi etti, gözleri, kör olan gözleri açtı, sakatları yürüttü, birçok mucizeler yaptı. Hatta bazı ölüleri bile mezardan çıkarttı, onlara tekrar yaşam verdi. Biz bunu net bir şekilde görüyoruz. Şimdi bu olaylar Rabb'e bir imkan sağladı. Yani İsa'nın yaptığı mucizeler hızlı bir şekilde çevreye yayılıyordu. Ve İsa'da bir şey oluşturdu bu. Bir uygun bir zaman, uygun bir imkan sağladı ona. Ne o? Çok daha rahat bir şekilde artık Tanrı'nın kurtuluş haberini açıkta paylaşmaya başladı İsa. Çok rahat bir şekilde. Yani günahlı olduklarını ve Tanrı hala günahlara elinin açık olduğunu, bağışlamaya açık olduğunu müjdesini insanlara verdi. Üçüncü yıl boyunca baktığınız zaman sayıların çok daha arttığını görüyorsun. İsa'yı izleyen kişilerin sayısı artmaya başladı. Ama başka bir taraftan başka şey daha arttı. İsa'nın düşmanları. O sayı da artmaya başladı. Yani bir taraftan Tanrı'nın yüceliği hızlı bir şekilde yayılırken, birçokları Rabb'e gelirken, öbür taraftan da Rabb'in düşmanlarının sayısı da artmaya başlıyordu. Ve var olan düşmanlar da daha güçlü bir duruma geldiler. Bu üçüncü yıl dönem içerisinde. Ve bu ikinci yılın yarısı ile üçüncü yılın yarısı, yani yaklaşık bir yıllık süre, biraz daha fazla bir süre İsa'nın Celile'de kaldığını okuyoruz. Kutsal kitabı incelediğimiz zaman bunu net bir şekilde değerli kardeşler görüyoruz. 4. bölüm ve 9. bölüm Luka. Orada sadece Celile bölgesi içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Celile'de kaldığını okuyoruz. Daha sonra 19. bölümlere baktığımız zaman orada da Ürdün Nehri'nin karşı yakasında bulunan Pereya bölgesinde yaşadığı gerçeği ortaya çıkıyor. Yani dönem dönem bunu bir ön bilgi olaraktan veriyorum. Yani hatta bir şey daha söyleyeceğim. İsa'nın yolculuğu, iki büyük yolculuğu vardı. Bunu da bir bilgi olaraktan size vermek istiyorum. Belki ileride buna gereksinim duyarsınız. Celile bölgesinde İsa 3 tane yolculuk yapmadı, 2 yolculuk yaptı. Bu iki yolculuğun, birinci yolculuğunda büyümüş olduğu yer olan Nasıra'yı ziyaret etti. Bakarsanız 4. bölüme bunu net bir şekilde görüyorsunuz. Ama çok ilginç. Kendi kentinde, Nasıra kentinde onu öğretmen olarak kabul etmediklerini okuyoruz. Onu bir öğretmen olaraktan kabul etmediler İsa'yı. Ama bunu görünce İsa, kabul edilmediğini görünce ne yaptı? Kalkıp da zorla onların kafasını ütülemedi. Onlara zorla bir takım şeyleri anlatmaya çalışmadı. Bazen biz yapıyoruz. Karşımızda adam itiraz ediyor. Hala onu inandırmak için bastırıyoruz. Kazanacağımızı düşünüyoruz ama kaybediyoruz o kişiyi. Bırakmak da güzel. İsa çok güzel bir modeldir bizim için. Onun o verme tarzına baktığın zaman hayran kalıyorum Samiryeli kadınla yaptığı o konuşmaya. Ne kadar harika bir şey. Ne kadar sabırla sonunda tam can damarından vuruyor Samiryeli kadını. Yani İsa bizim için bir model olsun değerli kardeşler. Onun için ayrılıyor Nasıra'dan ve Celile'nin Kefernahum kentine gitmek zorunda kalıyor. Daha sonra oradan da Celile'nin birçok kentlerini ziyaret ediyor. Bunu da 4 ve 6. Bölümlerde görüyoruz. Ve 7. bölüme geldiğimiz zaman, 7. bölümün son kısmına geldiğimiz zaman değerli kardeşler, orada Kefernaum'a tekrar geri döndüğünü okuyoruz. Yani bir gelgit yaşıyor. Bulunduğu ortamlardaki duruma göre hareket etmiş olduğu için. İkinci yolculuğuna gelince 8 ve 9. bölümlere baktığımız zaman Celile bölgesinde bu yolculuk yapılıyor. Yani ikinci yolculuğu Celile bölgesi içerisinde yapılıyor. Sonrasında da 9. bölümün 51. ayetine göre Celile'yi bırakıyor, Pereya bölgesine geçerek Yerişalim'e yani çarmıha doğru, Kudüs'e doğru yola çıkıyor. Adım adım çarmıh ölümüne doğru yaklaştığını görüyoruz. Demek ki Rabbimiz vermiş olduğu hizmet ve şeytan tarafından denenmesi onu çok harika bir şekilde hizmet etme aşamasına ne yaptı? Getirdi. Yani artık Rabbimiz hizmete hazırdı. Ne yapıyor? Hemen okuyoruz. Her gittiği yerde biliyorsunuz Yahudilerin Sep günü dediğimiz o 7. gün, cumartesi günü Havra'ya giderler. Havra'da Tanrı'nın sözünden öğrenirlerdi. Din adamları tarafından. İsa ne yapıyor? Kendisi Havralara giderek, hangi Nasıra'ya gitti? Nasıra'daki Havralara, Celile bölgesine gitti, Celile'deki Havralara giderekten orada ne yaptı? Tanrı'nın sözünü orada paylaştı sevgili kardeşler. 15. ayette okuduğumuz gibi. Ama 15. ayette güzel bir ifade var. Şimdi ben bu ifadeyi aslında okuyup geçebilirdim. Ama ben de öğreten bir kişi olduğum için, ben de Tanrı'nın sözünü anlatan, paylaşan biri olduğum için bana çok konuştu. Konuştuğu için size de konuşacağına inanıyorum. Diyor ki 15. ayette, İsa konuşmalarını yaptıktan sonra diyor ki dinleyenler onun konuşmalarına hayran kaldı. Ve onu yüceltiyorlardı. İsa'yı neden yüceltiyorlardı? İsa'nın söylediği sözler karşısında o insanlar etki altında kalmıştı. Şimdi sorabilirim. Bir öğreten bir kişi olarak da. Kişileri etkileyen neydi? Kişileri bizim tabirimizde büyüleyen neydi? Onları o noktaya getirip İsa'ya yücelik getirme noktasına getiren neydi sevgili kardeşler? Ha? Söz. Zaten çok doğru söyledin, doğru. Çünkü ilk baktığında bunu görüyorsun, çok doğru. Rabbin sözü tabii ki kişide ne kadar etki bıraktığını, kişiyi nasıl harekete geçtiğini biz kendi hayatımızda da görüyoruz değil mi? Rabbin sözü kişide hareket yaratabilir. İnsanda değişiklik yaratabilir. Ama burada aslında asıl önemli olan nokta değerli kardeşler, Rabbimizin paylaştığı sözü yerinde, zamanında, düzenli, uygun bir şekilde vermiş olmasından dolayı. Bakın, Rabbin sözünü biliyor olabilirsin. Rabbin sözünü çok iyi öğrenmiş olabilirsin. Ama sen Rabbin sözüyle kişiyi parçalayabilirsin. Eğer o sözü uygun ve yerinde kullanmazsan, uygun olan sözü zamanında vermezsen, işte o zaman o söz yarardan çok zarar getirebilir sevgili kardeşler. İsa Mesih'in, onun için diyorum ya, o Samiryeli kadının karşısında gösterdiği sabır beni çok etkiliyor. Onun için Rabbin sözü, Rab sözünü kullanırken yerinde, zamanında, uygun ve güvenilir bir şekilde karşı tarafa aktardı. Bakın, kutsal kitaptan bir ayet okuyacağım. Orada siz bunu anlayacaksınız. Şöyle diyor kutsal söz. Matta 7. bölüm 28 ve 29. ayetler. Matta 7, 28 ve 29. İsa konuşmasını bitirince halk onun öğretişine şaşıp kaldı. Ama neden şaşıp kaldı? Rabbin sözü tabii ki güçlüydü. Değiştirebilecek, etkileyebilecek nitelikteydi. Ama diyor ki çünkü onlara, dikkat edin, kendi din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi ders veriyordu. Din adamları Allah'ın sözünü paylaşmıyorlar mıydı? Paylaşıyorlardı tabii ki. Ama din adamları Allah'ın sözünü paylaşırlarken o gerekli olan etkin vuruşu yapamadılar. Çünkü onlar duydukları sözleri paylaşıyorlardı. Ama İsa Mesih ne söylediğini biliyordu. Bakın değerli kardeşler, sizin için de bu çok geçerli. Bir şey söylerken, bir şeyi anlatırken, kutsal kitaptan bir şeyler anlatırken, orada o anlattığın içerik, eğer çok iyi bilmiyorsan, hiç girme. Çünkü karşından gelecek bir soru seni kafa üstü getirebilir. Onun için bir şeyi anlatıyorsan çok iyi bil. Rabbin sözünün oradaki ne, anlatımının içeriğinde ne yaptığını çok iyi öğren. Çok iyi bil ki söylemiş olmak için söyleme. Anlatmış olmak için anlatma. Bak İsa'nın kullandığı hiçbir anlatım boş değildi. Boş sözler değildi. Yani söylemiş olmak için Allah'ın sözü ya. Getir onu söyle. Nasıl olsa etkisi var. Böyle davranmadı İsa Mesih. Neyi? Ne zaman? Nasıl? Hangi dönemde vermesi gerektiğini çok ama çok iyi biliyordu. Bakın aynı şekilde Luka 4. bölümün 32. ayetine bakın. Orada aynı şeyi, aynı ifade var. 4.32'de diyor ki yetkiyle konuştuğu için onun öğretisine şaşıp kaldılar. Yetkiyle konuşmuş olduğu için. Rab yetkiyle konuşuyordu. Ne zaman ve nasıl konuşacağını çok iyi biliyordu. Bu yetki karşısında din adamlarının öğrettikleri sözler ne kaldı? Yavan kaldı. Yavan, anlamsız, yersiz, tatsız. İsa'nın sözleri karşısında. Çünkü yetki vardı. Yetkiyle kullandı o sözleri. Bizler Tanrı'nın sözünü kullanırken aynı yetkiyle konuşmazsak anlamsız ve yavan olacaktır. Kesinlikle. Eğer sözü yetkiyle kullanmazsak anlamsız ve yavan olacaktır. Çünkü neden yavan olacaktır? Neden tatsız olacaktır? Şunu söylüyorum. Çünkü değerli kardeşler, bizim söyleyebileceğimiz iyi hiçbir şey yok. Bizden kaynaklanan İyi olan hiçbir şey yok bizim içimizde değerli kardeşler. Önce inanmamız gerekiyor. Ne söylediğimizi, söylediğimize inanmamız, yürekten kabul etmemiz gerekiyor. Titus'tan bir ayette noktalayacağım. Son bir ayet. Titus, Pavlos aracılığıyla bakın bize ne diyor. Titus mektubu 2. bölüm 1. ayet. İkinci kısım. Sağlam öğretiye, Pavlos Titus'a verdiği öğüte bakın. Diyor ki, sağlam öğretiye uygun olanı öğret. Şimdi sağlam öğretiyi tabii ki bileceğiz. O öğretinin ne olduğunu öğreneceğiz. Ama o öğretiyi uygun bir şekilde vermek çok önemli. Sağlam öğretiyi bilmek önemlidir. Çok doğrudur. Ama sağlam öğretiyi uygun bir şekilde vermek bizim sorumluluğumuz. Allah'ın sözünü paylaşıyoruz. Bize bir görev verildi. Ama bu görevi yerine getirirken uygun olan sözleri kullanmak da bizim için çok çok önemli sevgili kardeşler. Yeri geldiğinde, yani yerinde, zamanında ve uygun sözü kullanarak değerli kardeşler. Bunu yapacağız ama yerinde ve zamanında uygun olan sözü kullanarak. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Uygun olan sözü biz nasıl kullanabiliriz? Uygun olan sözü yerinde ve zamanında tam yerinde nasıl kullanabiliriz? Rabbi düşünerek, doğru. Rabbi düşünmekle tabii Rabbin sözüne sımsıkı sarılmakla mümkün. Yani Rabbin sözüne sımsıkı sarılmak demek, şunu demek istemiyorum. Rabbin sözüne sımsıkı sarılmak, hani bazıları koltuk altında kutsal kitabı eksik etmiyor. Hatta bazı Hristiyan kökenden gelen kardeşlerimiz var. Onlarla ben çok konuşmuştum, Ermeni kökenli. O kardeşler bazen yastığının altına koyuyorlar kutsal kitabı. Bunun hiçbir faydası yok değerli kardeşler. Bunun koltuk altında taşımanın hiçbir faydası yok. Sımsıkı sarılın derken kutsal söz bize diyor ki kutsal kitabı, kitaba yakın yürüyün. Rabbin sözünü öğrenin. Rabbin sözünde gelişin ve onu o şekilde verin. Eğer ben Rabbin sözünü öğrenmezsem, ona çalışmazsam, gerekli olan içeriği orada anlamazsam hiçbir şekilde etki, bir iz bırakmayacak sevgili kardeşler. Evet, bu da ancak ve ancak senin kalkıp yeterince zaman ayıracaksın, Rabbin sözünü okuyacaksın, çalışacaksın ve yeri ve zamanı geldiğinde de o öğrendiğin sözü aynı duyarlılık içerisinde karşındaki kişiye vereceksin. Ne kadar Rabbin sözüne yakınsak Rabbe o kadar yakınız. Rabbin sözünden ne kadar uzaksak Rab'den de o kadar uzağız. Ben diyorum, kimse üzerine alınmasın. Hayat içerisinde başka şeylere zaman ayırdığımız kadar onun üçte bir zamanını Rabbin sözüne ayırın, farkı göreceksiniz. Ben size garanti veriyorum. İsim vermiyorum. Başka şeylere ayırdığınız, hani hepimiz, benim de hayatımda var bazı şeyler. Hani bazı şeyler var, çok önemli görüyoruz ve zaman ayırıyoruz. Ben diyorum ki ayırdım o zamanın üçte birini Rabbin sözüne ayırın. Her gün yarım saat, ben Türk usulü konuşuyorum, kafamı keserim. Farkı göreceksiniz. Zafer ruhun kılıcında. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kafamızı eğelim, yüreklerimizi eğelim Rabbin önünde. Rab eksikliklerimizi biliyor. Hepimizin eksikliği var. Biz eksiklerimize bakıp da ah vah çekmiyoruz. Biz eksiklerimizin giderilmesi için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Kutsal Söz bize açıklıyor. Eğelim yüreklerimizi. Sami'nin de burada söylediği gibi içinizden dua edebilirsiniz. İçinizden geliyorsa dışınızdan da dua edebilirsiniz. Ve Sami yine bir 20 saniyelik, 30 saniyelik süre sonunda Almanca olaraktan duayla kapatır ve aşağıya birlikte ineriz.